Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Suzan David'in Emotional Agility adlı kitabı, duyguları bastırmak ya da her duygusal tepkiyi mutlak gerçek saymak yerine onlarla esnek ve bilinçli bir ilişki kurmayı anlatan psikoloji ve kişisel gelişim kitabıdır. Harvard'da psikolog olarak çalışan David, uzun yıllara dayanan araştırma, danışmanlık deneyimi ve günlük hayattan örneklerle İnsanların zor düşünce ve duygular karşısında neden sıkışıp kaldığını inceler. Kitabın temel amacı öfke, kaygı, suçluluk, üzüntü veya hayal kırıklığını ortadan kaldırmak değildir. Amaç, bu deneyimlerin davranışları otomatik biçimde yönetmesini önlemektir. David, duygusal çevikliği düşünceler. Duygular ve kişinin kendini anlattığı hikayelerle esnek, değer odaklı ve yapıcı biçimde ilgilenme becerisi olarak tanımlar. Bu yaklaşım özellikle belirsizlik, eleştiri, çatışma ve değişim dönemlerinde önem kazanır. Kitap, duygusal sıkışmışlıktan çıkmak için 4 aşamalı bir yol sunar. Duyguya alan açmak, ondan mesafe kazanmak, değerler doğrultusunda seçim yapmak ve küçük uygulanabilir adımlarla ilerlemek bu yolun ana parçalarıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, duyguları yok edilmesi gereken engeller değil, bilgi kaynakları olarak görmek. Kitabın çıkış noktası, zor duyguların başlı başına bir sorun olmadığıdır. Kaygı, öfke, kıskançlık veya üzüntü, çoğu zaman kişinin önem verdiği bir şeye, karşılanmamış bir ihtiyaca ya da dikkat edilmesi gereken bir sınıra işaret eder. David, olumlu düşünmeye zorlanmanın veya rahatsız edici hisleri hızla susturmanın kalıcı çözüm olmadığını savunur. Duyguyu bastıran kişi kısa süreli bir rahatlama yaşayabilir ancak duygu çoğu zaman başka bir anda daha güçlü biçimde geri döner. Buna karşılık sürekli düşünmek, yakınmak ve aynı olumsuz senaryoyu zihinde tekrar etmek de kişiyi ilerletmez. Kitapta bu iki eğilim, duyguları şişelemek ve onlar üzerinde geviş getirmek olarak ele alınır. Duygusal çeviklik, arada daha işlevsel bir seçenek önerir. Kişi yaşadığı deneyimi dürüstçe fark eder, duygusuna ad verir ve ona merakla yaklaşır. Örneğin sadece kötü hissediyorum demek yerine hayal kırıklığı, dışlanmışlık veya başarısızlık korkusu hissediyorum diyebilmek deneyimi daha anlaşılır hale getirir. Böylece duygu davranışı yöneten gizli bir güç olmaktan çıkar, karar verirken dikkate alınacak bir veriye dönüşür. Bu ayrım, duyguyu onaylamakla onun her istediğini yapmak arasındaki farkı açık biçimde ortaya koyar. İkinci olarak, kancaya takılma ve düşünceyle kaynaşma otomatik tepkilerin temelidir. David'in en kullanışlı kavramlarından biri kancaya takılmadır. Bir düşünce, duygu veya olay kişiyi yakaladığında dikkat daralır ve davranış aceleci bir tepkiye dönüşür. İş yerinde gelen eleştiriden sonra saatlerce aşağılandığını düşünmek. Kısa bir mesajı ilgisizlik kanıtı saymak veya başarısız bir girişimi kişisel yetersizliğin kesin göstergesi görmek buna örnek olabilir. Bu durumda kişi yalnızca duygulanmaz, o duygunun kurduğu hikayenin içinde hareket eder. Kitap, bu süreci düşünceyle kaynaşma üzerinden de açıklar. Zihinden geçen ben yetersizim ya da kimse bana saygı duymuyor düşünceleri, yorum oldukları unutulduğunda tartışılmaz gerçekler gibi hissedilir. Bunun sonucu savunmaya geçmek, geri çekilmek, sertleşmek veya önemli bir konuşmayı ertelemek olabilir. David, çözüm olarak düşünceyi değiştirmeye zorlamaktan önce onunla arasına mesafe koymayı önerir. Kişinin ben yetersizim yerine yetersiz olduğuma dair bir düşünceye kapıldım diyebilmesi, düşünceyi inkar etmez fakat ona mutlak yetki de vermez. Bu küçük dil değişikliği gözlemleyen benliği güçlendirir. Kişi olay, yorum, duygu ve eylem arasındaki farkı daha iyi ayırt eder. Böylece anlık rahatlama sağlayan refleks yerine, koşullara ve uzun vadeli amaçlara uygun bir karşılık verme olasılığı artar. Üçüncü olarak, 4 aşamalı yöntem, duygudan kaçmadan davranış seçmeyi sağlar, kitabın uygulama çerçevesi 4 aşamadan oluşur. İlk aşama, ortaya çıkmaktır. Bu, rahatsız edici iç deneyimi bastırmadan fark etmek, ona açık ve şefkatli bir dikkat göstermektir. İkinci aşama, dışarı çıkmaktır. Kişi düşüncesini ve duygusunu uzaktan gözlemlemeyi öğrenir. Böylece onların içine tamamen gömülmez. Üçüncü aşama, nedeninle yürümektir. Burada da belirleyici soru, şu anda ne hissettiğim değil, nasıl bir insan olmak ve neye hizmet etmek istiyorum sorusudur. Son aşama ise ilerlemektir. büyük ve kusursuz dönüşümler beklemek yerine değerlerle uyumlu küçük düzenlemeler yapılır. Bu sıra önemlidir. Çünkü yalnızca duyguyu kabul etmek eylem yönü vermez, yalnızca hedef belirlemek ise iç deneyimi görmezden gelme riskini taşır. Örneğin yöneticiyle yaşanan bir gerginlikte kişi önce kızgınlığını fark eder. Sonra zihnindeki bana haksızlık yapıldı yorumunun tek olası açıklama olmadığını kabul eder. Saygı ve açıklık değerlerine dönerek suçlayıcı bir tepki yerine somut geri bildirim isteyen bir görüşme planlayabilir. Bu yaklaşım duygusal kontrol değil, duygusal seçim becerisidir. Duygular ortadan kalkmayabilir, hatta konuşma öncesi kaygı sürebilir. Ancak kişi kaygının varlığına rağmen değerleriyle tutarlı bir adım atabilir. Kitabın pratik gücü, değişimi bu tür küçük ve tekrarlanabilir tercihler üzerinden kurmasından gelir. Dördüncü olarak, değerler. Geçici duygular ile uzun vadeli yön arasında pusula işlevi görür, duygusal çeviklikte değerler, ulaşılması gereken bitmiş hedefler değil, günlük seçimlere yön veren niteliklerdir. Başarılı olmak veya kaygı duymamak gibi ifadeler tek başına değer sayılmaz. Çünkü bunlar ya sonuç odaklıdır ya da kişinin canlı bir insan olarak yaşayacağı deneyimleri tümüyle dışlamaya çalışır. David, kişinin dürüstlük, merak, şefkat, cesaret, öğrenme, aileye bağlılık veya adalet gibi ilkelerini netleştirmesini önerir. Değerler belirsiz kaldığında anlık duygu ve çevresel beklentiler kararları daha kolay ele geçirir. Örneğin çatışmadan korkan biri huzuru korumak adına sürekli susabilir. Fakat saygı, adalet veya gelişim değerleri onun için önemliyse sakin ama açık bir konuşma yapmak daha uygun bir davranış olabilir. Bu seçim çatışmayı keyifli hale getirmez, yalnızca korkunun tek karar verici olmasını engeller. Kitapta günlük değerlendirme de değerleri somutlaştıran bir araçtır. Günün sonunda bugün zamanımı gerçekten değerli kılan ne yaptım sorusu sorulabilir. Bu soru üretkenlik hesabından farklıdır. Bir yakına destek vermek, özenli bir işi tamamlamak veya zor bir sınır koymak, görünürde küçük olsa da değerle uyumlu olabilir. David'in yaklaşımı, değerleri soyut bir kişilik etiketi olmaktan çıkarır. Değerler, baskı altında hangi davranışın seçileceğini belirleyen ölçüde dönüşür. Bu nedenle yöntem, yalnızca duyguları yönetmeye değil, daha tutarlı bir yaşam yönü oluşturmaya da hizmet eder. Son olarak, iş yaşamı ve ebeveynlikte amaç kusursuz sakinlik değil, esnek ve güvenli ilişkiler kurmaktır. Kitap, duygusal çevikliğin yalnızca bireysel huzurla ilgili olmadığını, iş ilişkileri ve aile yaşamı üzerinde de etkili olduğunu vurgular. İş yerinde belirsizlik, performans baskısı ve geri bildirim, insanların hızla savunmacılaşmasına neden olabilir. Duygusal çevikliği olan bir çalışan ya da lider, eleştiri karşısında hiç incinmeyen kişi değildir. İncinmesini fark edip, bunu karşı saldırı, sessizlik veya ani karar biçiminde dışa vurmadan önce durabilen kişidir. Bu, beceri çatışmanın büyümesini azaltabilir ve daha açık iletişime alan açabilir. Ancak kitabın ilkelerini her kurumda aynı ölçüde uygulamak gerçekçi değildir. Psikolojik güvenliğin düşük olduğu, çalışanların itiraz nedeniyle cezalandırıldığı ortamlarda açıkça konuşmak risk taşıyabilir. Bu nedenle değer odaklı hareket her şeyi doğrudan söylemek değil, bağlamı dikkatle değerlendirerek güvenli ve etkili bir adım seçmektir. Ebeveynlik bölümünde de benzer bir mantık vardır. Çocuğun zor duygularını hemen düzeltmeye çalışmak yerine, duyguyu tanımak ve kabul etmek önemlidir. Çocuğa üzülme veya korkma mesajı vermek yerine, bu hislerle baş edebileceği bir dil ve alan sunmak hedeflenir. Yetişkinin kendi duygusal tepkisini fark etmesi burada özellikle önemlidir. Çünkü ebeveynin kaygısı veya öfkesi, çocuğun deneyimini dinlemeyi zorlaştırabilir. Kitap bu yönüyle duygusal beceriyi özel bir teknik değil, ilişkiler içinde tekrar tekrar uygulanan bir tutum olarak ele alır. Sonuç olarak, emotional agility. Duygularını kontrol etmek isteyen ama bunu inkar, zoraki iyimserlik veya katı disiplin yoluyla yapmak istemeyen okurlar için güçlü bir kaynak niteliğindedir. Özellikle eleştiri karşısında savunmaya geçen, kaygı nedeniyle erteleyen, aynı düşüncelere saplanıp kalan ya da iş ve aile ilişkilerinde daha bilinçli davranmak isteyen kişiler kitaptan yararlanabilir. Liderler, insan kaynakları çalışanları, koçlar ve ebeveynler için de duyguların ilişkisel etkisini anlamaya dönük uygulanabilir bir çerçeve sunar. Kitabın en önemli pratik katkısı, duyguyu bastırma ile duygunun peşinden sürüklenme arasındaki seçeneği görünür kılmasıdır.
Okur, içinden geçen her düşüncenin gerçek, her hissin de emir olmadığını öğrenir.
buna karşılık duyguların taşıdığı bilgiyi ciddiye almayı da ihmal etmez. Benzer kişisel gelişim kitaplarından ayrıldığı nokta, mutluluğu sürekli olumlu hissetmekle eşitlememesidir, David.
Acı veren duyguların hayatın doğal parçası olduğunu kabul eder ve asıl becerinin bu duygular varken değerler doğrultusunda davranabilmek olduğunu savunur.
Dört aşamalı model bu fikri anlaşılır bir sıraya koyar. Kitapta çalışma sayfaları ya da yoğun alıştırmalar bekleyenler için yapı sınırlı gelebilir. Yine de bilimsel dili erişilebilir örneklerle birleştirmesi, duygusal esneklik konusunu soyut bir ideal olmaktan çıkarır. Sonuç olarak eser, duygusal zekayı daha çok farkındalık, mesafe, değer ve küçük eylem üzerinden düşünmek isteyen okurlar için dengeli bir rehberdir. Destek olmak isterseniz Susan David kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.